Bu kitap, 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mehmet Ali Karga. Eserin adı Sülale Devri. Yazarı Mustafa Balbay. Türü İnceleme Araştırma. Halk Kitabevi İstanbul. ISBN nosu 978-605-9350-501. Bu kitap 231 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 21 Ocak 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Mustafa Balbay, Sülale Devri. Susmayan, tükenmeyen kalem Mustafa Balbay hiçbir zaman kalemi elinden bırakmadı. Hapiste de mecliste de halkı aydınlatmaya devam etti. Siyaset yapmanın birinci koşulunun halka gerçekleri söylemek olduğunu hiçbir zaman unutmadı. Bu kitap Balbay'ın hapisten çıktıktan sonra kenara çekilmeyip, bıkmadan, usanmadan gerçekleri haykırma mücadelesinin ürünüdür. Eli kalem tutan bir kişinin gerçekleri yazması değil, yazmaması suçtur diyen Balbay, size şöyle sesleniyor. Osmanlı'da Lale Devri vardı. AKP döneminde Sülale Devri var. Bu talan iktidarına teslim olmadık, olmayacağız. Atatürkçüleri, yurtseverleri, hak hukuktan yana olanları hapse atabilirler, hatta öldürebilirler, ancak yenemezler. Bu karanlık dönemi halkın gücüyle aşacağız. Önsöz. AKP iktidarının dış politika çuvallamalarından rejime ilişkin operasyonlarına, iç barış sorunlarından yolsuzluk iddialarına kadar her alanda yaptığı icraat, giderek daha derin sorgulanması gereken sonuçlar doğuruyor. Elinizdeki kitap, Cumhuriyet Gazetesi'nde kaleme aldığım bu olumsuzluklara ilişkin genel bir ufuk turu niteliğinde. Gazete yazıları deyim yerindeyse pastörize süt gibidir, günlüktür. Ama kimi yazılar vardır ki o günün gerçeklerini dile getirirken tarihe de not düşer. Bu tanıma uygun yazıları seçip kalıcı hale getirmek, daha güzel bir Türkiye mücadelemizin de bir parçası olacaktı. Türkiye, 3-5 seçimlik ülke değildir. Bu ülkeyi kuranlar, temellerin sağlam olması için her türlü çabayı göstermiş. Biz de Cumhuriyetimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, temel değerleriyle yaşaması için her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyeti, 21. yüzyılda da varlığını sürdürecek. Yaşanan olumsuzlukları dile getirmek, umutsuzluktan değil, yapılması gerekenlerin asla unutulmaması gerektiğinin altı çizilmesindendir. Mustafa Balbay, Mayıs 2016, Ankara. Sülale Devri. AKP iktidarını en iyi tarif edecek tarihsel anlatımlardan biri Sülale Devri olur. Osmanlı'daki Lale Devri'nden esinlenerek yaptığımız bu benzetmenin haklılığını ortaya koyan pek çok belirti var. Tabii bazı şeyler de tamamen rastlantı. Önce Lale Devri'ni ana hatlarıyla anımsayalım. 1718-1730 yılları arasındaki dönem, Padişah 3. Ahmet, 1699'daki Karlofça Antlaşması'yla toprak kaybetmeye başlayan Osmanlı, 1718'deki Pasarofça Antlaşması'yla yeni toprak kayıpları yaşadı. Sırbistan, Belgrad, Avusturya'ya verildi. Dalmatça, Bosna, Arnavutluk, Venedik'in oldu. Saray bu kayıpların acısını unutmak için çareyi yaşam biçimini değiştirmekte buldu. Zevk ve sefa öne çıktığı için bu döneme sonradan Lale Devri adı verildi. Halk zor durumdaydı ama devlet büyükleri rahat bir yaşam sürüyordu. Bugün de ayakta olan 3. Ahmet Çeşmesi o günün eseridir. Kaybedilen topraklar yetmiyormuş gibi, sultanın imparatorluğun elindeki kimi kaleleri para karşılığı kullanıma verdiği iddiaları huzursuzluğa neden oldu. Üstelik herhangi bir sefere de çıkılmıyordu. 3. Ahmet çareyi göstermelik bir sefer düzenlemede buldu. Gündüz sefere gidiyormuş gibi yola çıkan kayıklar, gece geri dönünce Yeniçeri isyanı başladı. 1930'da Arnavut asıllı Beyazıt Hamamı'nı işleten patronu Halil öncülüğündeki isyan sonucunda 3. Ahmet tahttan indirildi, Sadrazam Damat İbrahim Paşa idam edildi, tahta 1. Mahmut oturdu. Böylece Lale Devri sona erdi. Gelelim bizim Sülale Devri'ne. Devleti yöneten ekibin ve ekip başının seçtiği kişilerin devlet olanaklarından istediği gibi yararlanması, başta vurguladığımız gibi aklımıza sülale devrini getirdi. Tabii sülale hayli geniş. Hem kan bağıyla hem iktidar ortaklığı bağıyla örülü. 17-25 Aralık 2013'te yaşananlar, AKP dönemi için ileride yazılacakların, açığa çıkacakların ucunu gösteriyordu. Bir bakıma buzdağının ucu göründü. O bir haftalık zaman diliminde dönemin başbakanı Erdoğan'ın oğlundan bakan çocuklarına, banka genel müdürlerinden iş adamlarına kadar geniş bir yelpazede onlarca kişi hakkında gözaltı ve devamında tutuklama kararı verildi. Buna karşılık hükümet de bu kararları verenleri, uygulayanları neredeyse tümüyle görevden uzaklaştırdı. Operasyon tümüyle yolsuzluk iddialarından oluşuyordu. Sülale o kadar genişti ki yurt dışından bile yankısı duyuldu. Rüşvet iddialarının, haksız edinim listelerinin toplam boyutu kimi bakanlıkların bütçesini aşıyordu. Hükümet bu operasyonu düzenleyenleri darbe yapmak isteyen devlet içine yerleşmiş yasa dışı paralel örgüt adını taktı. O günden sonra her türlü operasyonun kod adı paralel oldu. Oysa bu örgüt yıllardır AKP ile birlikte yürüyen ve her şeyi yürüten Gülen hareketinden başkası değildi. Türkiye'de önceki iktidarlar döneminde de yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı. Kimi belgeye dayalı suçlamaları sonucu yargı süreçleri başladı. Ancak AKP her anlamda geçmişte yaşananlardan ders aldı. Hem siyasi adımlar atarken hem de devlet olanaklarını kullanırken bu dersler ışığında hareket etti. Bunun onlarca örneği var ama ikisini paylaşmak her şeyi anlatmaya yeter. Sayıştay en büyük kamu denetçisi, mali yargı organı. Devletin tüm harcamalarını denetleyip rapor etme görevinde ve sorumluluğunda. AKP bu kurumu büyük ölçüde işlevsizleştirdi, raporlarını neredeyse içi boş hale getirdi. Böylece geleceğe belge bırakmamış oldu. İkinci olarak da kamu ihalelerini düzenleyen, kurala bağlayan yasayı yapboz tahtasına çevirip istediği gibi değiştirdi. Deyim yerindeyse ihaleleri yasaya uydurmak yerine yasaları ihaleye uydurdu. Kamu ihale yasası AKP iktidarı döneminde 2002'den Şubat 2016'ya dek 173 kez değişti. Rekor değişiklik mal ve hizmet alımında istisnaları düzenleyen 3. maddede bu madde tam 24 kez değişti. Bu istisnaların usul ve esaslarına ilişkin madde de 10 kez değişti. Kamu ihale kurumunun görev ve yetkileri 11 kez, ihalede uyulması gereken zorunluluklar 10 kez, doğrudan temin koşulları 8 kez, ihaleye katılım kuralları 6 kez, ihale ilan süreleri 6 kez değişti. 2-3 kez yapılan değişiklikleri sıralasak sütun yetmez. Bu aşamadan sonra minareyi çalan kılıfını hazırlar sözünü şöyle değiştirmek uygun düşer. İhaleyi yapan yasasını hazırlar. Belki de ihale yasasının da adını değiştirmek gerekir. Nevale yasasına ne dersiniz? 17 Aralık'ın ardındaki gerçek. Demokrasinin 3 temel kuralı vardır. Açıklık, hesap verebilirlik, yönetebilirlik. Bu kurallar tam olarak işliyorsa demokrasi de işliyor demektir. Birinde aksama varsa öteki kurallar da anlamını yitirecektir. AKP iktidarı döneminde ilk iki kural sürekli aksadı. Hatta işlemedi. Üçüncüsü ise bir süredir paralel dalgalar halinde inip çıkıyor, kimin yetkisi kimin elinde belli değil. Bugün açıklık ve hesap verilebilirlik üzerinde duralım. 17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu bu iki kuralı bir kez daha yakıcı biçimde gündeme getirdi. Bir iktidar iş başına geldiğinde ilk ne yapmışsa o icraat iktidarın karakterini de ortaya koyar. AKP 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra hükümeti kurduğunda yaptığı ilk iş bu olmuştu. Kamu ihale yasasını değiştirmek. Hükümet o günden bu yana sürekli bu yasayı değiştiriyor. Yasaların günlük yayımlanan hava durumu raporlarından daha ileri bir hükmü yok. O dönem nasıl kullanılması gerekiyorsa öyle değiştiriliyor. Kİ'de yapılan ana değişikliğin sayısı 30'u buldu. Kaba bir hesaba göre her mevsim değiştirilmiş. Kİ ve benzeri yasalarda değişiklik demek, hesap verme ve açık olma mekanizmalarının da kapalı olması demek. Teftiş kurulları tümüyle istevsizleştirildi. Sayıştay'ın elinde ise sadece şu yetki kaldı. Denetleme raporu yazamıyorum, raporları yazmak. Böyle bir ortam ne üretir? Yolsuzluk. İşte 17 Aralık operasyonuyla birlikte tartışılmaya başlanan iddiaların ardında bu devlet yapısı geliyor. Konuya bu açıdan bakmadıkça böylesi operasyonlarla yolsuzlukların üzerine gidileceğini, yolsuzlukların önleneceğini tartışmak, kevgir neresinden su akıtıyor diye uzun uzun inceleme yapmaya benzer. Bu bağlamda 17 Aralık operasyonunun 3 unsuru var. 1. Ne ile suçlanırsa suçlansın herkes adil yargılanma, kendisini savunma hakkı tanımak. 2. İddialarla ilgili kamuoyuna tatmin edici bilgi verip belirsizliği ortadan kaldırmak. 3. Denetim mekanizmalarını güçlendirmek. Bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Ana muhatap olarak hükümet, bu sorumluluklarını yerine getirmek bir yana her şeyin üstünü örtmek için telaşlı adımlar atıyor. CHP İstanbul Milletvekili ve 17 Aralık sonrası kurulan kriz masası başkanı Aykut Erdoğdu, uzun süredir ciddi iddialar ortaya atıyor. Aslında gündeme getirdiği her konunun bilgisini belgesini de ortaya koyduğu için bunlar iddia düzeyinden öte anlam taşıyor. Erdoğdu, son olarak kara parayı aklamak için yasa yöntemlerine başvurulduğunu açıkladı. Böylesi Türkiye'de olur, yasal yolsuzluk. Erdoğdu, diplomatik dokunulmazlık zırhı kullanılarak Türkiye'ye altın ve döviz sokulduğunu iddia ediyor. Bu işlemlerin rakamsal boyutunun 10 milyarlarca dolar düzeyinde olduğunu vurguluyor. Hükümet, başta altını çizdiğimiz icraatı alışkanlık haline getirdiği için Aydoğdu'nun verdiği bilgiler de yadırganmıyor. Türkiye'de uzun süredir yolsuzluk iddialarına şu mantıkla bakılıyordu. Bunlar doğru olsa bile, adam çalıp çırpsa bile iş de yapıyor. Adam çalıyor ama çalışıyor da. Hiçbir ahlaki temele dayanmayan bu davranış biçiminin toplum katında yıkılmaya başladığını görüyoruz. Sonuç olarak 17 Aralık operasyonuyla ortaya çıkan tablonun tutulacak tarafı yoktur. Temiz toplum ve temiz yönetim için yapılması gereken bu yönde bir iktidarın adımlarını güçlendirmektir. Yolsuzluk ekonomisi. AKP iktidarının özellikle son 4-5 yılında zaman zaman gündeme getirilen ama medyada ve kamuoyunda yer bulmayan yolsuzluk iddiaları, uluslararası boyutu da içine alacak şekilde farklı bir zemine oturdu. Büyük kentlerden Anadolu kasabalarına kadar hemen her yerde iddiaların sembolü haline gelen ayakkabı kutusu başrolde. Kutu küçük ama işte bir büyük oldu. CHP'nin yolsuzlukla mücadele biriminin başında bulunan İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, 3 yıldır meclis kürsüsünde demeçlerini yayımlama cesaretine sahip yayın organlarında korkunç iddialar dile getiriyordu. Erdoğdu her iddiasının yanına belgesini ve bilgisini de koydu. Ama bunların hemen hiçbirine yanıt verilmedi. Bugün görüyoruz ki iktidar ve çevresinden kaynaklanan yolsuzluk iddiaları önceki iktidarlar dönemindeki dosyalardan daha kapsamlı içeriğe sahip. Bugün yaşananlar kılıfına uydurmaktan öte yasasına uydurulmuş durumda. Örneğin herhangi bir sektörde bir yolsuzluk dosyası patlar gibi olduğunda iktidarın başvurduğu ilk yöntem yasayı değiştirmek oluyor. Yani yolsuzluk yasasına uydurulmuş oluyor. Anadolu'da güzel bir söz vardır. Güven kontrole engel değildir. Yani iş yapan bir kişinin icraatının denetlenmesi ona duyulan güvensizlikten değildir. Herhangi bir hata varsa giderilmesi ya da bir daha tekrarlanmaması içindir. Hükümet öylesi mekanizmaların tümünü ortadan kaldırdı. Bununla da yetinmedi, olası kontrol kurumlarını tümden yeniledi. Başına öz AKP'lileri getirdi. Ankara'da yolsuzluklar konusundaki iddialar öylesine korkunç boyutta ki, uluslararası içeriği de olduğu için söylentisi bile vahim. Daha önce de vurguladığımız gibi hiç kimseyi peşin hükümle yargılamamak gerekiyor. Hakkında ağır iddialar olan kişilere de en azından kendilerini ifade etmek, savunma hakkı vermek hukukun evrensel kuralıdır. Ancak hükümet kabine üyelerini kapsayan iddialara açıklık getirmek yerine işi darbe girişimine kadar vardırdı. Hükümet kaynaklı açıklamalara bakılırsa darbe girişiminde bulunanlar AKP koalisyonunun içinde yer alan kişiler. Kara mizahla anlatmak gerekirse hükümeti devirmek için darbe planı yapmış. Yolsuzluk iddialarının uluslararası boyutu için içine Birleşmiş Milletleri de katacak kadar büyük bir krize gebe. Her şeyi bir yana koyalım, ekonomi bürokrasisinin açıkladığı resmi rakamlardan birini sütuna yatıralım. Ekonomi dilinde net hata noksan diye tanımlanan hazine kayıtlarındaki açıklanamayan para, 2007 yılından bu yana artarak devam ediyor. Devlet muhasebesinin düzgün tutulduğu ülkelerde bu miktar bindelik rakamlarla ifade ediliyor. Çoğunda binde birin üzerine geçmiyor. Türkiye'de ise %10'a yaklaşan bir kaynağı açıklanamayan para söz konusu. Milyar dolarlarla ifade edilen bu paranın kaynağıyla ilgili farklı söylentiler var. Kaynağın bir dönem Irak olduğu söyleniyordu. Daha sonra İran öne çıktı. Son olarak altın ticaretiyle İran ambargosunun birbirine karıştığı, devlet çarkının dışında paralel devlet kavramından da öte yapıların oluştuğu bilgileri dolaşıyor. Sözün özü yolsuzluklar AKP iktidarının icraatının ruhuna yerleşmiş. Gelişmiş ülkelerde böylesi işlem hataları bindelik rakamlarla ifade ediliyor ama hükümetin icraatında bindelik var. Silivri'den birkaç kesit. Silivri yargılamalarının hukuksal bir zeminde yapılmadığını artık iktidar dahil bütün kesimler kabul ediyor. Güncel sorun, deyim yerindeyse bu cenazenin nasıl kaldırılacağı. En son balyoz davasındaki en kritik delillerin de sahte ve oynanmış olduğunun TÜBİTAK raporuyla ortaya çıkarılmasıyla birlikte kamuoyunun temel beklentisinin altını bir kez daha çizelim. Önce özgürlük. Toplum vicdanında zemin bulmamış, delilleri tartışmalı, adil yargılamanın bütün ilkelerinin çiğnendiği davalar nedeniyle hapiste bulunan herkesin serbest bırakılması gerekiyor. Yeniden yargılama elbette tartışılabilir. Böyle bir yargılamada sanıkların kimler olacağı da adım adım ortaya çıkıyor. Ne var ki böyle bir sürecin nasıl başlayacağına ilişkin ortak bir bakış oluşamadı. Bu nedenle özgürlüğü böylesine tartışmaların dışında tutmak gerekiyor. İzmir'deki askeri casusluk davasında tutuklu yargılananların önemli bir bölümünün serbest bırakılması, özgürlüklerin tek tek değil, daha geniş bir yelpazede gelebileceği olasılığını güçlendiriyor. Bu davalarda karar verecek olan yargıçların siyasi dalgalanmaların dışında kalarak toplumun beklentilerine duyarsız kalmamaları gerekiyor. Silivri yargılamalarındaki hukuksuzlukları toplum katında biraz daha netleştirmek için birkaç örnek paylaşalım. Davalardaki klasörlerin büyük bir bölümü olan dijital verilerin delil kabul edilemeyeceği mahkeme heyetine uygulamalı olarak anlatıldı. Avukat Hüseyin Ersöz, bir duruşmada dijital verilerdeki tarihlerin çok kolay değiştirilebileceğini söyledikten sonra mahkeme heyetinden izin alarak salondaki bir bilgisayarı açtı. Üzerinde tarih olan belgelerden birinin yılını ve gününü değiştirdi. Orada yazılı isimlerden de birkaçını değiştirerek salondaki bazı kişilerin adlarını yazdı. Kaydedip kapattı. Daha sonra tekrar açtığında mahkeme heyetine şunları söyledi. Sayın heyet, şu anda sizin önünüzde yeniden açtığım bu belgelerin tarihini birkaç yıl geriye götürdüm ve bu değişikliğin en son yapıldığı tarihi aynı gün olarak kaydettim. İşte verilerin tümü böylesine güvensizdir. Avukat Ersöz uygulamalı olarak gösterdiği bu örnekle birlikte heyetin bir ölçüde ikna olduğunu düşünmüştü ama mahkeme heyeti şu kararı verdi. Hüseyin Ersöz hakkında soruşturma açılmasına. Silivri davalarının en hukuk dışı uygulamalarından biri gizli tanıklardı. Bu yöntemin uygulandığı ülkelerde işleyiş şöyle. Tanık açık kimliğiyle mahkeme salonuna gelerek ifadesini veriyor. Sanık kendisini kimin neyle suçladığını salonda görüyor. Tanığın ifadesi bittikten sonra gizleme işlemi başlatılıyor. Kimliği değiştiriliyor, gerekirse yüzü değiştiriliyor. Türkiye'de ise tam tersi uygulama söz konusu. Gizli tanık adı üstünde baştan gizli tutuluyor. Sanıklar kendisini suçlayanı bilmiyor. Silivri yargılamalarında bir gizli tanık yine kapalı bir odada sesi metalikleştirilerek, görüntüsü kamerada buzlanarak ifade vermeye geldiğinde önce yemin ettirildi. Yemin metni şöyle. Bildiğimi dosdoğru söyleyeceğime namusum üzerine yemin ederim. Bu yemini ederek duruşma salonundaki onlarca kişiyi belgesiz, delilsiz suçlayan gizli tanık, başka bir suçtan tutuklu olduğu için cezaevinden getirilmişti. Hüküm giydiği suçlardan biri de şuydu. Yalan beyanda bulunmak. Bu gizli tanığın ifadesine itibar eden mahkeme, sanıkların gösterdiği pek çok tanığı da dinleme kararı aldı. Sanıklar, tanıklarını duruşma salonuna getirterek ısrarla dinlenmesini istediği halde mahkeme reddetti. İşte böylesi suçlamalarla hapiste tutulan insanların feryadına başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye'nin artık karşılık vermesi gerekiyor. Özgürlük, bir an önce özgürlük. Fenerbahçe direnişi. Bergama sokaklarında insanların selamlarken Atatürk bayraklı bir balkonda Fenerbahçe'nin bayrağı da dikkatimi çekti. Demek ki koyu Fenerbahçeli bir aile deyip yoluma devam ettim. Az ileride bir evin balkonunda daha yine Atatürklü bayrağımızın yanında Fenerbahçe bayrağı da vardı. Öyle anlaşılıyor ki bu iş sadece sıradan bir taraftarlık değildi. Bergama'nın tarihini de yansıtan bir caddeye devam ettim. Parşömen kağıdından resimlerin yapılıp satıldığı bir dükkanın önünde durdum. Birlikte resim çektirmek isteyen yurttaşın telefonunun kapağında Fenerbahçe amblemi vardı. Bir saat içindeki bu üçüncü Fenerbahçe karşılaşmasından sonra sormadan edemedim. Fenerbahçeli misiniz? Sorusuna şu karşılığı verdi. Evet ama çok da koyu bir taraftar değildim. Ama Aziz Yıldırım'a ve Fenerbahçe oynanan oyunlardan sonra Fenerbahçeliliğimi göstermeye karar verdim. Bu da benim kendimce duruşum, direnişim. Yani artık sadece seyirci değilsiniz. Soruma ise gülümseyerek, evet oyuna kendimce ben de katıldım. Artık Fenerbahçeli olma direnmektir karşılığını verdi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın karşı karşıya kaldığı tablo, Türkiye'de yargı üzerine oynanan oyunların tipik örneklerinden biridir. Başta Trabzonspor taraftarı olmak üzere öteki kulüplerin duygularına, beklentilerine saygım var. Ama onlardan önce ortadaki büyük bir saldırıyı Türkiye'nin adaletle yönetilmesini isteyen herkesin göğüslemesi gerekiyor. Karşılaştığımız zulüm ister istemez beni de hukukla ilgili kıldı. Şike davası da Silivri yargılamalarının bir parçası. Tıpkı Ergenekon, Balyoz, Gezi, KCK, Oda TV davalarında olduğu gibi Şike davasında da binlerce sayfa yığılmış, lehte aleyhte deliller birbirine karışmış, tapelerdeki isimler üst üste konmuş, içinden çıkılmaz bir hale gelmiş. Örneğin Şike operasyonunun ilk patladığı günlerde medyaya servis edilen telefon tapelerinin sayfa tutarı 70 bindi. Bunca sayfa içinde Gençler Birliği'nin menajeri ile bir İsveç kulübünün menajerinin söyledikleri birbirine karışmış. Birinin söylediği ötekine eklenmişti. Örneğin gece kulübüyle bahis kulübünün adı birbirine karışmış, telefondaki bugün gece kulübünü kapatalım sözü, bu gece bahsi kapatalım gibi bir söyleme dönüşmüştü. Bütün bu birbirine giren klasörlerin devamında şike yapmayla örgüt kurma iç içe geçmişti. Sonradan bunların önemli bir bölümü ayıklandı. Mahkemeler polisten gelen dosyaların pek çoğunu kapsam dışında bıraktı. Ancak gelin görün ki UEFA'ya ve devamında KAS'a ilk tartışmalı dosyalar gitti. KAS da bunca şüphelilerin içinde tartışmalı maçlar olmalı deyip çok tartışmalı bir karar verdi. Bütün bu karmaşa içinde Trabzonspor taraftarları da haklarının yendiğini düşündü. Oysa Futbol Federasyonu işi ciddi tutup gerçekten bağımsız bir değerlendirme yapabilseydi bu belirsizlik yaşanmazdı. İşte böylesine tartışmalı bir dosyanın ardından 25 milyon taraftarı olan Fenerbahçe'ye yönelik algı artık Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin, Demokratların mücadele kalesi olarak yerleşiyor. En son pazartesi günü Torku Konyaspor maçında olduğu gibi Fenerbahçe seyircisi artık korkusuzca kendisine yönelik hukuk kılıflı saldırılara seyirci kalmamaya devam ediyor. Bu anlamda Fenerbahçe taraftarlarının takındığı tutum Türkiye'nin aydınlık geleceğine yönelik 25 milyon voltluk bir umut ışığıdır. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 20.